neyse adımız bile
yemek uygun yere, için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var gelin şöyle bir göz atalım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuz olacak programımızın ilk dakikalarında bayrak ve vatan sevgisini konuşacağız. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunu konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Oh.
Edebiyatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuz. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimize gönülden muhabbetlerimizi ve selamlarımızı arz ediyoruz.
Çok teşekkür şahsınızda. Ederiz. Sağ olun değerli hocam. 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası evet. içindeyiz. Yarın 30 Ağustos'u evet. kutlayacağız o zafer günü. Biz de Arefesinde sizinle evet. vatan ve bayrak sevgisini konuşalım istedik.
26 Ağustos'u da hemen 2-3 gün evvel kutladık. 1071'in yıl dönümünü evet. Sultan Alparslan'ın bu toprakları vatan yaptığı gündür. 1071, 26 Ağustos, bir cuma günü, bir ikindi vakti Malazgirt Ovası'na girmiştir Sultan Alparslan askerleriyle birlikte. Ve işte o gün bugün yaklaşık 1000 yıldır bu topraklar vatan olmuştur. Toprak aslında bir bedendir Sezin Hanım. Toprak bir bedendir, bedenimize benzetelim. Vatan da bir ruhtur. Toprağa ruh veremezseniz vatan olamaz. Toprakta şehidiniz olmazsa ora vatan olmaz. Toprakta evliyalarınız olmazsa ora vatan olmaz. Toprakta kimliğiniz, şahsiyetiniz, karakteriniz olmazsa ora vatan olmaz. Ondan dolayıdır ki Mithat Cemal Kuntay der ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim bayrağımız, al yıldızı, al bayrağımız nasıl bayrak olmuş? Nasıl o rengi almış? Nasıl o al rengi almış? Şehitlerimizin kanıyla almış. Bu memleketin her bir yurdunda şehitlerin kanı var. Onun için merhum Mehmet Akif Ersoy diyor ya, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. İşte buralar, bastığımız her bir yer toprak değil. Altında binlerce kefensiz yatan var. Anadolu'nun bir başından diğer başına, Çanakkale'den Kars'a kadar, Van'dan Edirne'ye kadar, Sinop'tan Hatay'a kadar her bir bölgemizde bu Müslüman Türklerin, Müslüman kardeşlerimizin bu vatanı, bu toprakları vatan olması için kazandıkları, savaştıkları, kan döktükleri ve bu vatan toprağını savunmasının neyi var? Kanı var. İşte Antep'imiz Gazi Antep unvanını aldı. Maraş'ımız Kahramanmaraş unvanını aldı. Urfa'mız Şanlı Urfa unvanını aldı, değil mi Şanlı? İşte en son 15 Temmuz'da Ankara'mızın Kazan ilçesi Kahraman unvanını aldı. Bu unvanlar boşuna mı verildi? Hayır, bedel ödendi. Antep'te Şahin Bey bedel ödedi. Anteplilerin, Gazi Anteplilerin ağzında şu dörtlükler dolaşır. Derler ki Şahin'i sorarsan 30 yaşında süngüyle delindi köprü başında. Uyan Şahin'im uyan, bak neler oldu. Sevgili Antep'e Fransızlar doldu. Antep halkı Fransızları kendi savunmalarıyla, Kuvayi Milliye ateşiyle ne yapmış? Antep'ten, Gazi Antep'ten, vatanından, yurdundan, öz canından çıkartmış. Gece gündüz mücadele etmiş. Yedisinden yetmişine, kadınıyla erkeğiyle. Onun için vatan olmuş o toprak. Savaşmış, bedel ödemiş. Vatanını savunmuş, korumuş. Maraş'ta Rıdvan Hoca bir cuma hutbesinde Maraş'ın dağlarında, Maraş'ın surlarında Fransız bayrağı dalgalanırken cuma namazı bizden düşmüştür. Biz cuma namazını kılamayız. En önce vatanımızı kurtarmamız gerekir diyerek adeta ne yapmış? Maraş'ı ayaklandırmış ve Maraş'ı, Kahramanmaraş'ı haklı mücadelesinde Fransızlara karşı bir araya getirmiş. Onun için ora Kahramanmaraş olmuş. Onun için Antep Gazi Antep olmuş. Onun için Urfa Şanlıurfa olmuş. Erzurum'a gelince değil mi? 1071'den beri o topraklar bizim toprağımız ama bir Rus ve Ermeni mezalimine düçar kalmış Erzurum. Van, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane, Kars'ta şenlik meydana çıkmış. Ne demiş? Verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, Kars gibi, Ardahan gibi. Halk galeyana gelince Rus kumandanı bunu duymuş, demiş ki halkı galeyana getiren kim? Demişler ki Şenlik isminde biri var. Onu çağırın bakalım. Zannetmiş ki aşık Şenlik Rus kumandanına metiye düzecek. Ama bütün Kars halkının huzurunda şunları dile getirmiş. Rus kumandanı da dinliyor. Demiş ki, ehli İslam olan eşitsin bilsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İsterse urus et ne ki var gelsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana diye meşhur 93 koçaklamasını dile getirmiş. Hatta Rus askerleri şenliğin üzerine çökmüşler, öldürecekler. Rus kumandanı demiş ki şenliği serbest bırakın. Şenlik halkının duygularını, düşüncelerini dile getirdi. 40 sene Kars, Erzurum, Ardahan halkı Rus ve Ermeni mezalimine düçar kalmış ama o toprağı ne yapmış? Sonuna kadar, son damlasına kadar şehidin kanıyla orayı savunmuş. Anadolu öyle bir duruma gelmiş ki Yemen'de, Galicia'da, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de bir evden 4 erkek var. Dördü de şehit oluyor. Köylerde kalanlar, şehirlerin diğer taraflarında kalanlar kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Yemen'e gitmiş kocası, gelmesi mümkün değil. Eşini özlemiş, benim gelinim, benim kızım, benim anam. Ve şöyle bir şiir yakmış. Demiş ki bir Yemen türküsü. Mızıka çalındı düğün mü sandın? Al beyaz bayrağı gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Nakarat kısmında Erzurum ağzıyla dön gel ağam, dön gel dayan amirem. Uyku gaflet basmış uyan amirem. Ağamı yolladım Yemen eline, çifte tabancalar takmış beline. Ayrılmak olur mu taze geline? Dön gel ağam, dön gel dayan amirem. Uyku gaflet basmış uyan amirem demiş. İşte bu topraklar binlerce, milyonlarca şehidin yattığı yerdir. Sadece 1900'lerin başında Osmanlı savaşlara girerken, Birinci Dünya Harbi'ne ve Kurtuluş Savaşı'na nüfus 18 milyondur. 20'lerin başına geldiğiniz zaman 13 milyondur. 5 milyon şehidimiz vardır. Bundan 96 yıl evvel Yahya Kemal Beyatlı'ya, Türkçenin öz şairine diyor ya, Türkçe ağzımda öz anne sütüm gibidir. O Yahya Kemal'a sormuşlar, demişler ki Anadolu'nun nüfusu kaç? Ne kadar nüfusunuz? Yahya Kemal tarihi bir cevap vermiş. 50 milyon demiş. Halbuki 96 yıl evvel Anadolu'nun nüfusu 25 milyon. Tam iki katını söylemiş. Sormuşlar, nasıl 50 milyon dersiniz? Tam iki katını söylüyorsunuz. Anadolu'nun nüfusu 25 milyon. Yahya Kemal tarihi bir cevap vermiş. Demiş ki, biz şehitlerimizle yaşarız. Biz yatırlarımızla yaşarız. Biz evliyalarımızla yaşarız. Biz ölülerimizle yaşarız. Onun için bizde ölü, canlı, diri fark etmez. Bizim vatan toprağımızda bu kadar insan var. İşte ölenle yaşamaktır vatan. Eğer ölenle yaşayamazsan ora toprak olur. Öyle bir toprak ki buranın ismi Anadolu nasıl olmuş? Nasıl bu topraklar vatan haline gelmiş? Selçuklu hükümdarı, sultanı Sultan Alaaddin Keykubat Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden geçerken orada Kırmızı Ebe isminde bir ebe var, anne var. Askerler geliyor. Ağustos ayı. Herkesin dili ağzına yapışmış. Dudaklar kurumuş, yanmış. Susuzluktan dudaklar çatlamış. Su istiyorlar. Kırmızı Ebe'nin elinde bir bakraç ayranı var. Getirmiş, bir oluğa dökmüş. Yani bundan 5-10 asker ya doyar ya doymaz ama binlerce askerler var. İçin yavrum, için. Herkes 1-2 bardak ayran içiyor. 1-2 bardak ayran içiyor. Herkes doymuş. İçin yavrum, için yavrum, için askerlerim, için oğullarım. Anadolu, Anadolu, Anadolu diye haykırmışlar. Anne dolduk, anne tamam doyduk, suya kandık, ayrana kandık. Ve ondan dolayı bu toprakların adı Selçuklular döneminde Anadolu adını almış. Anadolu erkeğiyle kadınıyla hep bir el ele vererek mücadele etmiş. Hani bir şairimiz der ki, sohbetimdir vatan, sözümdür vatan. Niyazımdır vatan, nazımdır vatan. Gelinimdir vatan, kızımdır vatan. Bu topraklara çokça kan akıttım ben demiş. İşte vatan topraklarında bu akan kan bize vatan olarak bağışlanmış. Nene hatunumuz değil mi? Türk kadınlarının örnek alacak şahsiyetinin en önde gelen şahıslarından biri Nene Hatun. Erzurum'da 93 harbinde daha genç gelinken ne yapmış? Çocuğunu kundakta beşiğine bırakmış. Demiş ki, yavrum bebeğim sen olsan da olur olmasan da. Ama vatan olmazsa olmaz demiş. Seni Allah'a emanet ettim demiş. Aziziye tabyalarına gitmiş. Aziziye tabyalarından askere yardımda bulunmuş. Aynı Nene Hatun 60 yaşına gelmiş 1915'te. Beli bükülmüş. Sarıkamış'tan Erzurum'a mektuplar geliyor. Mektuplar şu: Sarıkamış'taki askerler açlıktan ölüyor. Erzurum halkından, Anadolu halkından yardım bekliyoruz diyor. Erzurum valisi Tahsin Bey'dir 1915'te. Tahsin Bey bütün Erzurum ahalisine, havalisine haber gönderir. Der ki, kim aç kaldı, kimin elinde buğdayı, unu, neyi varsa getirsin, Sarıkamış'a göndereceğiz. Sarıkamış'ta askerimiz vatanımız için, namusumuz için, şerefimiz için mücadele ediyor. Nene Hatun'un, o bütün Anadolu halkının idealist kadını, Nene Hatun'un evinde yarım çuval buğdayı kalmıştır. Kışı onunla zor çıkartacaktır. O yarım çuval buğdayını beli bükülmüş bir halde 60 yaşında sırtına almış, gelmiş Erzurum vilayetinin önüne Tahsin Bey'e. Vali Bey, Vali Bey, bu getirdim buğdayı, bunu Sarıkamış'taki askere gönder demiş. Demiş ki, nene, sen bizim 1876-78-93 harbinde bizim nenemiz oldun zaten. Sen bu buğdayı bize verirsen kışı çıkartamazsın, yaşlısın, ölürsün açlıktan demiş. Demiş ki, oğul ben bu yaştan sonra ölsem ne olur, ölmesem ne olur? Ben dünyada göreceğimi gördüm ama Sarıkamış'taki asker eğer mücadeleyi kaybederse biz tamamen ölürüz. Bizim nesillerimiz yok olur. Biz bu vatan toprağını geleceğimize hediye edemeyiz demiş. Ve zorla yarım çuval buğdayını Tahsin Bey'e vermiş. İşte Anadolu, işte ana vatan, işte toprak böyle vatan olmuş. Nene Hatun'uyla vatan olmuş. Şerife bacısıyla vatan olmuş. Kara Fatma'sıyla vatan olmuş. Topal Gülizar'ıyla vatan olmuş. Erzurum'da Dadaş'ıyla vatan olmuş. Elaziz'de Gakkoş'uyla vatan olmuş. İzmir'inde Efes'iyle, Zeybe'iyle vatan olmuş. Batısıyla, doğusuyla bir araya gelerek birlikte vatan olmuş. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle vatan olmuş. Hep kalpler bir çarpmış. Onun için Aşık Veysel Sivas'tan yükselen ses nedir? Der ki, Yezid nedir ne kızılbaş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi. Biz ateşlerimizi, ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı söndürerek dünden bugüne ne yapacağız? Birlikteliğimizi daha da kuvvetli bir şekilde dünyaya duyuracağız. Ama gözümüz aydındır. Gönlümüz kavidir. Kalbimiz sıcaktır. Çünkü bu vatan aşkını, bu milletin bin yıldır bu vatanda, Anadolu topraklarında döktüğü kanı vatan toprağından bir karışı kimseye vermediğini 15 Temmuz'da da gördük değil mi? 260 şüheda verdik. Binlerce gazi verdik. O 260 şehit evdeki kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla ne yaptı? İşte TRT'de şu anda program yapıyoruz. TRT'ye geldi bütün vatandaş ve TRT'yi korudu değil mi? Köprülere gitti, köprüleri korudu. Meclise gitti, meclisi korudu. Cumhurbaşkanlığı külliyesine gitti, külliyesini korudu. Şehirlerde bütün sokaklara döküldü. Ne dedi? Ben vatanımdan bir karış toprak veremem dedi. Elinde hiçbir silah yok vatandaşın. Ama gitti tankın önüne yattı. İşte vatan aşkı budur. İşte azim budur. Ve bu da bütün dünyaya ne oldu? Kulaklarına küpe oldu. Yani biz Türk'ün, Türk milletinin yanına gelemeyiz. Çünkü Türk milleti Allah Allah deyip indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun Irmağı'ndan, bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türk'e kafa tutanların sonuçları korkunç olur. Türk'e ne zaman kafa tuttularsa sonuçları korkunç olmuştur. Çanakkale bunun bir göstergesidir. Çanakkale'de ne yapacaklardı? İngilizler İstanbul'da ayak ayak üstüne atıp kahvelerini yudumlayacaklardı değil mi? Ama ne yaptı? Yudumlayamadı. Millet yudumlatmadı. Seyit Mehmet Çavuş'taki manevi ruh 250 kiloluk topu Denizli'nin Havran ilçesinden ne yaptı? Besmele'nin sırrına güvendi. Allah'a sığındı. Topu aldı. gemiye attı, bindirdi. Daha sonra götürdüler Seyit Mehmet Çavuş'u. Dediler ki savaştan sonra, "Seyidim, Mehmet Çavuş, bu topu al at." Yanından geçti, topu kaldıramadı bile. İşte Seyit Mehmet Çavuş'a Çanakkale'de 250 kiloluk topu attıran nedir? İmanın gücüdür. O Çanakkale şehitlerini Mehmet Akif'e yazdıran nedir? İman gücüdür ve vatan sevgisidir. Mehmet Akif Ersoy görevli olarak Necit çöllerinden Medine'ye giderken o şiiri bir çöl vaktinde, bir gece vaktinde Çanakkale'de harp olduğunu ve Türk milletinin mücadele ettiğini görünce yanaklarını, yüzünü, gözünü çöle vurdu. Bir kalem kağıt aldı. 3-4 saat içinde terkan içerisinde Çanakkale şehitlerini kaleme aldı. Bir 3-4 saat içerisinde sonucunda Allah'tan ilham alarak gözünün önüne geldi Çanakkale. Ve ne dedi? Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani taunadan züldür bu rezil istila. O medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Onların kimi yamyam, kimi beladır, veba hastalığından bile züldür. Ve en sonunda ne oldu? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber dedi. Benden sakın kabir isteme. Benden sakın gelecek isteme. Ben seni belki kabire gömemem, kabire defnedemem. Ama seni kutlu nebi, kutlu peygamber kucağını açmış seni bekliyor dedi. Şehitlik bizi ölümle korkutamazlar ki. Dün de korkutamadılar, bugün de korkutamazlar, yarın da korkutamayacaklar. Çünkü bizim inancımızda cennette şehitler peygamberlerin yanında peygamberlerin komşuları ve hatta herkes ölecek. Cennete gidenlere Cenab-ı Hak soracak, tekrar kullarım dünyaya dönmek istiyor musunuz diye soracak. Hiç kimse kabul etmeyecek. Şehitlere gelecek. Ey şehitler, dünyaya tekrar dönmek istiyor musunuz? İstiyoruz ya Rabbi diyecekler. Neden istiyorsunuz? Çünkü gidelim dünyaya. Tekrar şehit olalım. Tekrar gelelim ki bu makama ulaşalım. Şehitlerin makamı, makamı Mahmud'a yakındır. Biz böyle bir toplumuz. Biz böyle vatan sevgisine sahibiz. Biz böyle bu vatanı gönülle, imanla, ihlasla, samimiyetle vatanlaştırdık. Kırmızı Ebe'nin Anadolu'ya, bu topraklara nasıl Anadolu ismini verilmesini anlattık. Bu toprakların maddi fethi, Sultan Alparslan'ın fethi önemlidir. Ama ondan evvel bu toprakların manevi fethi vardır. O manevi fethi kimle olmuştur? Kars'ta Ebul Hasan-ı Harakani ile başlamıştır. Ve bu topraklar Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da, Ulu Türkistan'da, Ulu Türkistan, Piri Türkistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin 99 bin alperenini Anadolu'ya göndermesiyle bu topraklar Anadolu olmuştur. Yunus Emre ile Anadolu olmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli ile Anadolu olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu olmuştur. Balkanlar da bir Türk yurdudur. Balkanlar da Müslüman yurttur. Balkanlar da bir vatan toprağıdır. Ora kiminle olmuş? Sarı Saltuk'la olmuş, Gülbaba ile olmuş. Bu toprakları onlar bize vatan yapmışlar. Sarı Saltuk Baba, Selçuklu hükümdarı Sultan Gıyasettin-i Keyhüsrev'e sormuş. Bizim bu mücadelemiz ne zamana kadar devam edecek? Hiç at sırtından inmiyoruz demiş. Demiş ki Sarı Saltuk Baba, bizim bu mücadelemiz sura üflenene kadar devam edecektir. Bu mücadele, bu vatan mücadelesi, bayrak mücadelesi, namus mücadelesi, İstiklal Marşı'nın mücadelesi, Ezan-ı Muhammed'in mücadelesi sura üflenene kadar devam edecektir. Onun için Göktürklerin, Karahanlıların, Selçukluların, Osmanlıların bir yemini vardır. Savaşa, harbe giderken eğer biz bu davamızdan vazgeçersek, eğer biz bu idealimizden vazgeçersek, eğer biz vatanımızı savunmadan vazgeçersek gök girsin, kızıl çıksın diye bir slogan vardır. Yani gökyüzünden gök gibi kılıç girsin, hançer girsin ve neticesinde kızıl kan boşalsın. Onun için 21. asırda da biz eğer Türkiye'mizin bu toprakları korumak mücadelesinden vazgeçersek gök girsin kızıl çıksın. İşte talebelerimiz bu ay Eylül ayında okula başlayacaklar. Öğrencilerimize, ailelerimizde, televizyonlarımızda, radyolarımızda, okullarımızda, camilerimizde verilmesi gereken en önemli değer nedir? Vatan sevgisidir. Vatan olmasa hiçbir şeyin önemi yoktur. Vatan olmasa nefes alamazsın. Vatan olmasa oturamazsın. Vatan olmasa namusunu kaybedersin. Vatan olmasa bu programı yapamazsın. Vatan olmasa okuyamazsın. Onun için ben bu programın neticesinde, hitamında niyazım odur ki Doğu Türkistan'dan Irak'a, Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Yemen'e kadar vatanını kaybetmişlerin vatanını tekrar bulması ve vatanlarında özgür bir şekilde yaşamasıdır. Bu vatan topraklarını bize emanet eden şehitlerimize, kumandanlarımıza, liderlerimize de geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Cenab-ı Hak'tan hayırlı uzun ömür diliyorum.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Öyle güzel, öyle içten ve öyle duygulu anlattınız ki inanın tüylerim diken diken oldu. Neredeyse gözümden yaş gelecekti. Hani o arzu ve o dikkatle dinledim. Yüreğinize sağlık. Gerçekten vatan ve bayrak sevgisi sanıyorum en güzel böyle dile getirilebilirdi. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi gelecek nesillerimiz de aynı bayrak ve vatan sevgisini sonsuza dek yaşatırlar. Bu arzularla, bu dileklerle bitirelim sizinle olan bölümümüzü. Ağzınıza sağlık bir kez daha değerli hocam. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Pınarından özgürlüğün al bir yudum. Çek bir soğuk rüzgarından sevdamızı. Pınarından özgürlüğün al bir yudum. Çek bir soğuk rüzgarından sevdamızı. Seni ben Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin şimdi stüdyo konuğumuz. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımızla bugün ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair gerek ülkemizde gerekse dünyada yapılan düzenlemeleri konuşacağız. Keşke hiç konuşmasaydık. Keşke böyle düzenlemelere hiç gerek olmasaydı ama ne yazık ki gün geçmiyor ki bu tür haberleri duymayalım.
Evet, maalesef özellikle son dönemlerde belki biraz da toplumsal anlamda kadınlarımızla ilgili bir rahatsızlığımız ortaya çıktı işin doğrusu. İster aile içinde olsun, ister aile dışında olsun, insanların tamamına uygulanan şiddet aslında hem hukuka aykırı hem insanlığa aykırı. Ancak özellikle kadınlarımızla ilgili son dönemde artan şiddet olaylarıyla ilgili de aslında bunları konuşmamız ve dinleyicilerimizle birlikte paylaşıp sükunetli, hoşgörülü, sevgi ve saygı ortamına dayalı bir huzur dolu toplumun işlevlerini de biz de en azından bu yayıncılık politikamızda da genel anlamda onlara da ulaştırabilmemiz lazım. Nedir kadın hakkı? Evet. Neden doğmuştur?
Aslında, çünkü hak bilinmeden o hakkın savunulması gibi bir kavram düşünülemez.
Doğru.
Öncelikle bilmek gerekir.
Aslında temeli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesidir. Yani bu beyannamede sadece kadınlar değil, insan olmanın erdemlerinden kaynaklanan, kişilerin sadece insan olmasından dolayı sahip olması gerektiği temel haklar düzenleme altına alınmış. Ancak bir Fransız yazar var. Bu Fransız yazar ve hukuk adamı Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesini çok eril buluyor. Yani erkeklere yönelik hazırlanmış bir beyanname gibi görüyor ve 1791 yılında kendisinin kaleme aldığı Kadın Hakları Bildirgesi diye bir bildirge yayınlanıyor. Bu alandaki ilk bildirgedir. Yani kadın haklarına yönelik ilk bildirge 1791 yılında yayınlanmış. Aslında baktığınızda oldukça geçmişi köklü kadın haklarının. Ülkemize geldiğimizde, örneğin ülkemizde özellikle seçme ve seçilme hakkıyla ilgili hakların verildiğini görüyoruz. Yani bu temel insan hakları sözleşmesinden ziyade sadece sosyal ve siyasal haklar da aynı zamanda kadınlarımıza verilmiş. Nedir o? İşte 1934 yılında kadınımıza biliyorsunuz seçme ve seçilme hakkı tanınıyor. Çok gelişmiş olarak bildiğimiz örneğin Avrupa ülkelerinde, örneğin Fransa'da, bizden 10 yıl sonra veriliyor. 1944 yılında. Yine aynı şekilde İtalya'da 1945 yılında. Yunanistan'da 1952 yılında. Belçika'da 1960 yılında ve medeni kanunumuzu aldığımız, İsviçre medeni kanundur biliyorsunuz bizim medeni kanunumuz. Burada kadına seçme ve seçilme hakkı 1971 yılında verilmiştir. Düşünün aslında ne kadar yakın bir tarih, 1971. Evet, evet. Oysa biz Türk kadınlarımız 1934 yılından bu yana seçme ve seçilme hakkına sahip. Bu önemli bir kazanım. Bu nedenle bu kazanımlarımızı kadınlarımız adına korunması ve gelecek kuşaklara taşınması gerekiyor. Son dönemlerde özellikle ülkemizde de yaşadığımız, aslında sadece ülkemizde değil, baktığımızda tüm dünyada kadına yönelik şiddet hakikaten artış gösteriyor. Şimdi kadın hakları bildirgesine baktığımızda aslında diyor ki kadın özgür doğar ve yaşamını erkeklere eşit haklara sahip olarak sürdürür diyor. Kadın hakları bildirgesinin ilk maddesi budur. Özgür doğar ve erkeklerle eşit haklara sahip bir şekilde yaşamını sürdürür diyor. Şimdi birçok ülkede baktığımızda, örneğin işte biraz önce seçme ve seçilme hakkıyla ilgili konuşmuştuk. Seçme ve seçilme hakkında bile 1971'de bu haklara sahip olan bir İsviçre örneğini görebiliyoruz. Yani 1971'e kadar 1791 Kadın Hakları Bildirgesi'ndeki hususlar hayata tam olarak geçirilememiş. Düşünün, 1791 Kadın Hakları Bildirgesi, birinci maddesi kadın özgür doğar ve erkeklerle eşit şekilde yaşamını sürdürür derken demesine rağmen, örneğin demokrasinin beşiği dediğimiz yeri geldiğinde işte Avrupa'da hani övünülür ya, İsviçre Avrupa'nın göbeğinde 1971 yılında ancak kadınlar seçme ve seçilme hakkına, neredeyse 200 yıl sonra.
Evet.
Şimdi baktığımızda tabii her toplumda kadın aynı zamanda erkeklerle birlikte hayatın ortak süzesi, yani ortak bir şekilde çalışanı, götüreni, hayatı yürüteni, aileyi çekip çeviren, yani sadece kadın değil erkeklerle birlikte bu işi yapıyor. Şimdi mesela devletin egemenliği kadın ve erkeklerin birliğinden oluşan bir ulustur diyor kadın hakları bildirgesi. Yani devletin egemenliğini kadınlar ve erkekler birlikte oluşturur diyor. Öyle güzel düzenlemeler ki, mesela diyor ki her siyasi topluluğun amacı kadının ve erkeğin doğal ve daimi haklarını korumaktır. Yani hangi tür iktidar, hangi tür düşünce başta olursa olsun, bu kadını yine aynı şekilde eşitlik içerisinde özgürlük ve güvenlik haklarıyla birlikte kadının yaşamını sürdürmesine ışık tutmak, yol göstermek zorundadır diyor. Örneğin yasaların suçlu bulduğu kadına yasaların öngördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır diyor sadece.
Bir ayrıcalık yok.
Kesinlikle. Yani kadın bir suç işlemişse o suçu işleyen erkek hangi şekilde yasalar tarafından cezalandırılıyorsa kadın da yine aynı şekilde ve eşit şekilde cezalandırılmak durumundadır diyor. Yine düşüncelerin ifadesi, yani bizim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ifade özgürlüğü dediğimiz husus da Dünya Kadın Hakları Bildirgesi'nde yer almış. Şöyle diyor, düşüncelerini ifade etmek kadınların en önemli haklarından biridir. Bu özgürlük babaların, çocuklarıyla olan babalık bağlarını güvence altına alır. Bakın, babaların çocuklarıyla olan babalık bağlarını güvence altına alıyor kadının ifade hürriyeti. Her kadın barbarca bir ön yargı yüzünden gerçeği gizlemeye zorlandığında şunu söyleme hakkına sahiptir. Ben bana verdiğin çocuğun annesiyim. Ben bana verdiğin çocuğun annesiyim. Yani sonuçta o çocuk üzerinde de annenin anne olmaktan kaynaklı hakları var.
Hatta daha bile sanki babadan fazla gibi hissediliyor o cümle okunduğunda. Çünkü babaya da bir babalık hakkı sunmuş oluyor aynı zamanda anne.
Ama aynı zamanda da aslında kadının üstün bir hakkı olduğunu da söylüyor.
Evet, annelik olarak.
O çocuğa sahip olduğun çocuk benim sayemde var.
Evet.
Ben o çocuğun annesiyim. Yine çok güzel mesela devletin hani sosyal devlet olması gereğince insanlara gelirlerin eşit dağıtılması konusunda bir yükümlülüğü vardır biliyorsunuz. Kadın Hakları Bildirgesi'nde buna ilişkin öyle güzel bir düzenleme var ki diyor ki 13. maddesinde devletin idari giderleri için kadınlardan ve erkeklerden eşit katkı talep edilir. Yani devletin hayatiyetini sürdürmesi için kadın da erkek de eşit yükümlülüklere sahiptir. Devlet ikisinden de bunu talep edebilir diyor. Kadınlar üzerlerine düşen bu ödevi yerine getirdikleri için meslek, iş ve mevkilerin paylaşımına da katılırlar. Demek ki devlet giderlerinin sağlanmasında, o bütçenin oluşturulmasında nasıl kadın da erkek gibi eşit yükümlülüklere sahip ise o sahibiyet aynı zamanda iş, meslek, sosyal yaşama, kazanım konusunda da erkeklerle birlikte eşitliği bir arada getiriyor.
Ve tabii demek gelir ki, anlamında da ikisi de eşit şartlarda aynı ücreti kazanıyor, aynı yaptıkları işe karşılık.
Nasıl eğer giderde beraberlerse gelirlerin paylaşımında yine beraberler. Diyor ki kamu harcamalarına erkeklerle birlikte katılan kadınlar resmi makamlardan mali konularda bilgi alma hakkına sahiptir. Diyor ki ben bu bütçenin oluşumuna kadın olarak katkıda bulunuyorsam Bu bütçenin nasıl harcandığı konusunda da bilgi sahibi olma hakkım var. Hı hı. Bu kadın hakları bildirgesinde var. 1791 tarihli. Düşünün o günden bugüne. Aslında ne kadar çağdaş bir düzenlemeymiş. Evet, çok. O tarihte olmasına rağmen. Evet. Şimdi tabii ülkemizdeki duruma bir bakalım. Ülkemizde de özellikle 6284 sayılı bir düzenleme var. Bu düzenleme 2012 yılında çıkarıldı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. İşte maalesef aslında bu kanunun çıkarılma zorunluluğu bu 1791 tarihli Kadın Hakları Sözleşmesi ya da Kadın Hakları Bildirgesi veya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki sadece kadın olarak değil, insanın sadece insan olmaktan dolayı sahip olduğu temel hakların ülkelerde ihlal edilmesi sebebiyle, sadece Türkiye anlamında söylemiyorum, hemen hemen birçok ülkede kadına yönelik bu tip şiddetin engellenmesiyle ilgili normatif düzenlemeler var. Hı hı. Ülkemizde de 2012 yılında 6828 sayılı yasa kapsamında bu düzenlemeler çıkarılmış. Bu düzenlemelerin aslında temel amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama riski bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Farkındaysanız kanunun birinci maddesinde sadece kadınlardan bahsetmiyor.
Evet.
Kadınlardan bahsediyor, çocuklardan bahsediyor, ailenin diğer bireylerinden bahsediyor. Hı. Diğer bireyleri dediğimiz zaman özellikle bizim hani geleneksel aile yapımızda vardır ya, işte babaannelerin, anneannelerin, işte dedelerin, ninelerin, amcaların, dayıların, neyse hani birlikte oturulduğu, evet, dönem içerisinde aynı çatı altında kimler oturuyor ise aile bireyleri olarak geçiyor. Temel işte kentleşmenin getirdiği bizim çekirdek aile dediğimiz anne baba ve çocuklardan oluşan aile ayrı. Ama bir de bizim geleneksel aile yapısı dediğimiz kalabalık ailelerimizin yapısına baktığımızda bu yasa her iki aileyi de koruyor. Yani çekirdek aile dediğimiz aile bireylerini de koruyor. Diğer geleneksel aile tipi dediğimiz aile bireylerini de koruyor. Yani burada sadece aslında bu kanunun çıkış amacı kadınların değil, aynı zamanda çocukların ve diğer aile bireylerinin korunmasına yönelik uygulamalar oluyor. Şimdi tabii bunlar yapılırken yasalarımız, temel yasamız anayasa. Yani anayasamızda da aynı şekilde koruyucu hükümlerimiz var. Ve uluslararası sözleşmeler dediğimiz, işte Kadın Hakları Bildirgesi olsun, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olsun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olsun, anayasamız gereğince bu sözleşmeler de zaten 90. madde kapsamında yasal iç mevzuat hükmü taşıdığından bunlara uygun bir düzenlemedir 6828 sayılı kanun. Aslında kapsam itibariyle de oldukça yeterli ve kadın ve aile ve çocukların, aile bireylerinin korunmasına yönelik bir düzenleme bu.
Evet, ülkemizde bu tür düzenlemeler var ama örneğin kadın şiddete uğradı ve mağdur durumda. Mahkeme ya da şiddete uğramadan önce birinci maddede sizin ifade ettiğiniz gibi risk taşıma durumu da olabilir. Bu anlamda mahkemenin kadına yönelik bir tedbir kararı uygulama durumu var mıdır?
Evet, aslında buna özellikle mahkeme tarafından verilecek tedbirler konusunda da değinebiliriz ama öncelikle kanunun kendi kapsamı, düzenleyici kapsamı içerisinde önleyici tedbirler dediğimiz tedbirler de var. Diyor ki kanunumuz şiddet önleme ve izleme merkezlerinin oluşturulması gerekir diyor. Şiddet önleme ve izleme merkezleri. Ne yapacak bu şiddet önleme ve izleme merkezleri? Şiddetin önlenmesiyle ilgili koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla yürüten merkezlerdir. 7 gün 24 saat. Evet, demek ki özellikle hem önleyici tedbirlerimiz var. Bunun yanında eğer böyle bir durumda olursa mahkemenin yine kadına karşı koruma, uzaklaştırma, bu kanunun 4. maddesinde belirtiyor. İş yerinin değiştirilmesi, önleyici tedbirler alması, yaklaşmasının önlenmesi, özellikle kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi, çünkü öyle bir baskı ve şiddet görüyorsa, korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ilgilinin de rızasına dayalı olarak tanık koruma kanunu çerçevesinde kimlik bilgileri ve belgelerinin saklanması sağlanabiliyor. Ve her türlü önlemlerin alınması için de yine mahkemelere başvurarak aile mahkemelerinden şiddetin önlenmesi yönünde tedbirler talep edebiliyor.
Bu tedbirler alındı ama yine de kadın şiddete maruz kaldı. Peki nerelere başvurabilir ve ne yapabilir bu noktadan sonra?
Evet, bakanlığımızın ilgili taşra birimlerine, merkez ve taşra birimlerine, yani her ilde vardır valiliklerimiz bünyesinde, bunlara başvurabilir. Onun dışında mahkemelere başvurabilir, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir veya mahkemeler tarafından kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun eşe, kadına tahsis edilmesi yönünde tedbirler verebilir. Özellikle sosyal medya ortamında kadına yönelik küçük düşürücü, hakaretamiz sözlerin ya da açıklamaların sosyal medya ortamından kaldırılması için suç ceza hakimlikleri ve hatta aile mahkemelerine başvurarak da bu alınabilir. Önleyici tedbirlerle sosyal medyadan bu hakaretamiz sözlerin ve ifadelerin kaldırılmasında yine dinleyicilerimiz, kadınlarımız talep edebilirler.
Kadının Türk vatandaşı ya da yabancı ülke vatandaşı olması bu kanunda bir değişikliğe gidiliyor mu? Örneğin yabancı uyruklu bir eşle evlendi ama işte Türkiye'de değil de yurt dışında yaşıyor ama Türk vatandaşı. Yani hangi ülkenin kanununu uygulaması gerekecek mahkemelerin?
Evet, sonuç itibariyle şiddetin uygulandığı yer Türkiye olduğu için taraflardan birinin Türk olmasına gerek kalmaksızın, aynı zamanda her iki taraf, örneğin turizm amaçlı Türkiye'ye gelmiş karı koca arasındaki bir şiddete uğrayan kadın dahi bu yasal koruma hükümlerinden aynen yararlanır. Hatta bu şiddeti uygulayan kişi de doğrudan doğruya sınır dışı edilebilir. Yani Türk vatandaşı ya da başka ülke vatandaşı olmasının hiçbir önemi yok. 6828 sayılı yasamız eşit şekilde tüm kadınlarımıza uygulanması söz konusu olur.
Son olarak şimdi ülkemizde bu tür düzenlemeler var. Uluslararası düzenlemelerde, uluslararası kanunda ekleme ya da bizim kanunumuzda farklılıklar var mı?
Şimdi özellikle bizim yasamıza baktığımızda 2012 yılında çıkarmış olmasına rağmen oldukça kapsamlı ve geniş güzel düzenlemeler mevcuttur. Özellikle uluslararası sözleşmelere uygun, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun ve 1791 sayılı Kadın Hakları Bildirgesi'ndeki o çağdaş düzenlemelerin, koruyucu düzenlemelerin tamamı bizim kadına yönelik şiddete ilişkin kanuni düzenlememizde mevcut. Bu yasal düzenleme bu haliyle gerçekten koruma amaçlı, aynı zamanda da şiddet mağdurlarını hem koruma hem onların psikolojik anlamda rehabilitesini sağlamaya yönelik çalışmaları da birlikte getiriyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bize bu konuda bilgi aktardığınız için. Yine programı açarkenki cümlelerimi yineleyeceğim ama inşallah bu kanunların uygulanmasına hiç gerek kalmayan huzurlu kadın ve erkeğin bir arada barış içinde, huzur içinde, mutluluk içinde yaşayacağı günler temenni ile verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuzdu. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşuncaya dek sevgiyle kalın diyoruz. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız ve onun için...
Hayatın Sesleri.